Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم. الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Ordibehşt 1400, Hicri Kameri 6 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 18 Mayıs 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Afgan kızlarının katliam edilmesi ve Ömer Hayyam Anma Günü adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Terör rejimi İsrail savaşçıları Gazze'yi bombalamayı sürdürürken Filistin İslam Direniş Hareketi ırkçı İsrail üssünün hedef alındığını bildirdi. İran Yargı Kurumu Başkanı Reisi, Siyonist İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen ülkelerin suç ortakları olduklarını söyledi. Ali Babadi, terör rejimi İsrail'in saldırılarının insanlık aleyhinde cinayet olduğunu söyledi. Vatan Partisi lideri Perinçek, İncirlik ve Kürecik üsleri derhal kapatılmalı çağrısında bulundu. Amerikan yönetimi terörist İsrail'e rekor silah satışını onayladı. Türkiye Savunma Bakanı 113 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Şimdi haberler.
Terör rejimi İsrail savaş uçakları bu sabah Gazze şeridini yeniden hedef aldılar. El Cezire Siyonist İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze şeridinin doğu ve kuzey kesimlerini en az 20 kez bombaladığını bildirdi. Russia Today, savaş uçaklarının Ensar kompleksinin yanı sıra Gazze şeridinin batı kısmındaki El Ketibe meydanı çevresindeki bölgeye hedef aldığını bildirdi. Bu arada Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarından dolayı on binlerce Gazze'linin evinden barkından olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler geçen hafta İsrail'in bombardımanı sonucunda 38 binden fazla insanın Gazze şeridinden yerinden edildiğini bildirdi. Öte yandan terör rejiminin saldırılarında misillemede bulunan Hamas, ırkçı İsrail'in üssünü hedef aldığını belirtti. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, terörist İsrail'e ait Urim üssünün vurduklarını, ayrıca Netivot kentine yönelik füze saldırılarını yeniden başlattıklarını duyurdu. Haberde Urim üssünü vurduk, ayrıca Netivot kentine yönelik füze saldırılarını yeniden başlattık denildi. İslami Cihat Hareketi'nin silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları ise ırkçı İsrail'in güneyinde Gazze Şeridi ile sınır bölgelerinde yer alan Nahal Oz yerleşiminin yakınındaki askeri tesise yönelik yeni saldırılarda bulunduğunu açıkladı.
Gazze şeridindeki Filistin direnişi ırkçı İsrail saldırılarına ve cinayetlerine misilleme olarak dün gece açık alan ve Sederot Siyonist yerleşimlerine roket attı. Filistin İslam Direniş Hareketi Tanması'nın askeri kolu Şehit İzzettin Ali Gassam Tugayları Siyonist Siderot kasabasını onlarca füze ateşlediklerini bildirdi. Filistin İslam Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Seraya El-Guds ise Siyonist yerleşim bölgesi Aşkalan'ı hedef aldığını duyurdu. İslam Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları saldırırsanız saldırırız başlıklı bir video yayınlayarak Siyonist rejimi devam eden roket saldırılarıyla tehdit etti. Filistin direnişi dün Siyonist terörist sitelerine en az 190 roket attı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Gassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeydi, İsrail yönetimini Gazze kentinde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını durdurması konusunda uyarırken, aksi halde bir kez daha Tel Aviv füzelerle vururuz açıklamasında bulundu. Filistinli komutan, Gazze'lilerin katledilmesine karşılık ırkçı İsrail hakimiyeti altındaki kentleri cehenneme çevireceğini bildirdi.
İran Yargı Kurumu Başkanı İbrahim Reisi, gaspçı Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye çalışan ülkeler, masum Filistinli çocukların ve kadınların kanlarının dökülmesinde kesinlikle suç ortaklarıdır dedi. Mehrhaber Ajansı'ndan bildirdiğine göre reisi dün Yargı Yüksek Kurulu toplantısında Siyonistlerin Gazze'deki savunmasız halka yönelik saldırılarını kınayarak kadınların ve çocukların öldürülmesi ve özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde binaların yıkılması ve Gazze'de yaşayanlara yapılan zulmü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası kuruluşların Filistin halkına karşı eylemsizliğini bir kez daha kanıtladı, dedi. Reisi bu trajik olaylar Filistin halkın haklarının insan hakları örgütleri tarafından kullanılmasından daha fazla hayal kırıklığına uğrattı ve bu suçların işlenmesi karşısında Amerika ve Batı'nın seyirci kaldıkları ve onların Filistinlilerin haklarıyla ilgili hiçbir girişimde bulunmadıkları apaçık ortadadır, dedi. İran Yargı Kurumu Başkanı, Siyonistlerin suçlarının cevapsız kalmayacağını, direniş güçlerinin mücadele ve direnişle Filistin'in kaderini belirleyeceğini söyleyerek, Filistinliler hak arayanlar ve adalet arayanların sağlam iradesi yakında dünyada görülecek ve ilahi intikam eli mazlum Filistin halkının haklarını alacak, dedi.
İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki Büyükelçisi Kazım Garibabadi, Siyonist rejim İsrail'in Filistin aleyhine saldırılarının insanlığa karşı cinayet olduğunu söyledi. Garibabadi, Birleşmiş Milletler Ceza ve Suçu Önleme Komisyonu 30. toplantısında yaptığı açıklamada terörizmin uluslararası düzeyde barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirterek, İran'ın terörizmle mücadele azmini, terörle mücadele eden ülkelere yaptığı yardımlar ve bölgede terör gruplarını ortadan kaldırarak gösterdiğini belirtti. General Süleymani ve Şehit Fethizade'nin, Fahrizade'nin terör yoluyla şehit edilmelerine değinen Garibabadi, uluslararası camianın mevcut durumda terörizmin tüm şekillerini ortadan kaldırma azmini göstermesi gerektiğini söyledi. Siyonist rejim terörünün Filistin halkına sistematik ve geniş saldırılarının insan hakları ve Birleşmiş Milletler bildirgesi ve hedeflerine aykırı olduğunu belirten Garibabadi, bu cinayetlerin insanlık aleyhine bir suç olduğunu, dünya barış ve güvenliği için ciddi tehdit olduğunu söyledi.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Siyonist rejim İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin insan haklarına karşı suç olduğunu söyledi. İran'a göre İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Devlet Haber Ajansı Novosti'de İşgal altındaki Filistin topraklarında son gelişmeler ve çatışmalarla ilgili düzenlenen yuvarlak masa oturumunda Siyonist rejimin Gazze'de hayati, ekonomik ve idari alanları bombalaması ve cinayetlerini kınarken Gazze'deki medya bürolarının olduğu El Cela binasının bombalanması, Siyonistlerin işledikleri suçlar ve saldırılardan dolayı dünyadaki kamuoyunun tepkisinden korktuğunu gösteriyor, dedi. İran'ın Moskova Büyükelçisi, bazı ülkeler ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesini Filistin davasına ihanet olarak nitelendirerek, Filistin'deki mevcut durum bazı Arap devletlerinin Siyonist düşmanla ilişkilerini normalleştirmenin bedelidir, dedi. Celali, Filistin'i İslam ümmetinin en önemli ortak sorunu ve terörizme karşı mücadele olarak nitelendirerek, bu rejim çağdaş dünyada örgütlü ve apartheid terörizminin açık bir örneğidir, dedi.
Avrupa İslami Öğrenci Dernekleri Birliği Filistin'in tek özgürlük yolunun direniş olduğunu söyledi. İrna'nın haberine göre Avrupa İslami Öğrenci Dernekleri Birliği yayınladığı bildirdi. Siyonist rejimi son saatlerinin eşit olmayan, insafsız, insanlık dışı bir çatışma olarak yıllardan beri Filistin halkına karşı başladığına işaretli. Hiç şüphesiz kurtuluş isteyen Filistin halkının Siyonist rejime galibesinin tek yolu direniştir vurgusunda bulundu. Bildirdi ayrıca bu menfur ve köksüz rejim füze saldırılarıyla Gazze'nin en az 80 noktasına saldırarak savaş ateşi, kan akıtma ve cinayet ateşini alevlendirdi ve zulümlerine amansız şekilde devam ediyor denildi.
Filistin Özel Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas, Amerika'nın İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr'ı kabulünde bölgenin güvenliğinin ırkçı İsrail'in işgalinin sona ermeden sağlanmasının mümkün olmayacağını söyledi. Amerika yönetiminin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmut Abbas ile ırkçı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başta olmak üzere Filistin-İsrail sorununu görüştü. Filistin resmi haber ajansı Vafa'ya göre Abbas, Amr'a ırkçı İsrail'in Gazze şeridindeki vahşi saldırılarında yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yerlerinden olduğunu, terörist İsrail'in Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te sivillere saldırdığını belirtti. Amerika'nın ırkçı İsrail'in Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırıyı ve Filistinlilere yönelik arttırdığı gerginliği durdurması için müdahale etmesi gerektiğine vurgu yapan Abbas, güven, barış ve istikrarın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanacağını ifade etti. Abbas, Avrupa Birliği, Amerika, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu Orta Doğu dörtlüsüyle Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarını garanti edecek şekilde çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Öte yandan Amerika yönetiminin İsrail-Filistin özel temsilcisi Hadi Amr ise ateşkesin sağlanması ve gerilimin düşürülmesinin önemine vurgu yaparak Amerika Başkanı Joe Biden'in bu hedefin gerçekleşmesi için ilgili taraflarla görüşmeler yaptığını kaydetti. Bu arada terörist İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze şeridindeki askeri operasyonun devam etmesi konusunda kararlı olduğunu belirttiği bildirildi. Biden ile Netanyahu, ırkçı İsrail'in Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başlattığı saldırıdan bu yana 3 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ırkçı İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında Güvenlik Konseyi'nin sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Sinirlioğlu, yaptığı beyanda ırkçı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlarını ve hava saldırılarını kınadı. Aralarında çocuk ve bebeklerin olduğu masum kayıplar için Filistin halkına taziyelerini iletti. Yaşanan son gelişmelerden Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetini sorumlu tutan Sinirlioğlu, ırkçı İsrail'in kutsal Ramazan ayında Filistinleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki evlerinden zorla çıkarmaya çalıştığını ve yine Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlere saldırı düzenlediğini hatırlattı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na bağlı Gazze'deki okulların İsrail tarafından hedef alınmasını da kınayan Sinirlioğlu, okullara yönelik saldırının savaş suçu olduğunu söyledi. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik ölümcül askeri saldırılara karşısında Güvenlik Konseyi'nin sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Sinirlioğlu, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de 40'tan fazla çocuk öldü. Çocukların olduğu bir sınıf başka bir yerde havaya uçurulsa konseyin açık oturumda toplanması kaç gün alırdı? Televizyonda canlı yayınlanan böylesine bir insan kıyımı karşısında konseyin şu anki eylemsizliğini ne haklı çıkarabilir diye sordu.
Terör rejimi İsrail'in Amerika'nın desteğinde Filistin'deki son cinayetlerine tepki gösteren Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, derhal Amerika'nın İncirlik'teki üssü ve Kürecik üssü kapatılmalıdır dedi. Geçtiğimiz günlerde de Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise terör rejimi katil İsrail'in cinayetlerine tepki göstererek Filistin'e askeri destek çağrısında bulunmuştu. Türkiye'li yetkililerin birçoğu terörist İsrail'in savunmasız Filistin halkına yönelik son saldırılarını kınasa da son aylarda Türk hükümeti Siyonist rejimle ilişkileri güçlendirmek için yeni çabalar başlatmıştır.
Filistin katliamında şiddeti her geçen gün arttıran terör rejimi İsrail hükümeti uluslararası kınamalara rağmen Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken Amerikan yönetiminden bu cinayetlere açık destek geldi. Joe Biden öncülüğündeki Amerikan hükümeti terörist İsrail rejimiyle 735 milyon dolarlık bir silah anlaşmasına onay verdi. Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldıran roketlerle başta Filistin halkının evleri olmak üzere hastaneleri, fabrikaları ve hükümet binalarını hedef alan İsrail yönetimi en büyük gücünü her fırsatta kendisine yönelik desteğini dile getirdi, Amerika'dan almaya devam ediyor. Biden öncülüğündeki Amerikan hükümeti ırkçı İsrail'e yapılan 735 milyon dolarlık silah anlaşmasını resmen onayladı. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Amerika'nın söz konusu kararına ve onayına tepki gösterdi. Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan yapımı mühimmatlar masum Filistinlerin üzerine yağarken, Amerika daha çok çocuğu daha fazla hassasiyetle öldürebilmesi için İsrail'e 735 milyon dolarlık başka hassas füzeler daha veriyor ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi dün Siyonist İsrail karşıtı bir gösteri sırasında ırkçı rejimin bayrağını ateşe verdi. İRNA'ya göre Siyonizm karşıtı Yahudilerden oluşan Naturi Karta olarak bilinen Ortodoks Yahudi hahamların katıldığı mitingde Allahu Ekber yaşasın Filistin ve İsrail'e ölüm diye sloganlar atılırken Siyonist rejimin mazlum Filistin halkına karşı işlediği cinayetler kınandı. Yahudi hahamlar sahte Siyonist rejimin bayrağını ateşe verirken aynı zamanda ırkçı İsrail aleyhinde sloganlar attılar.
Bazı Filistinli direniş grubu ve akımları İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'yi bu yılki Kudüs günü yaptığı konuşma ve sergilediği tutumdan dolayı teşekkür eden ayrı ayrı mektuplar gönderdiler. İslam İnkılabı rehberinin eserlerinin korunması yayınlanması dairesine göre bu mektuplarda 5 Filistinli direniş grubu İran İslam Cumhuriyeti ve İslam İnkılabı rehberine Filistin davasına ve direnişine verdikleri destek, Siyonist rejimi resmiyette tanımamak ve Kutsal Kudüs'ün kurtuluşuna kadar direniş yolunun devam etmesine dair İslam İnkılabı rehberinin bu yılki Kudüs günündeki vurgusu ve açıklamalarının Filistin'in kurtuluşunun yol haritası olduğunu bildirdiler.
İran Yargı İnsan Hakları Merkezi Sekreteri kiralık güvenliğin ulusların güvenliği ve haklarını garanti edemeyeceğini söyledi. Mehr Haber Ajansı'na göre Amerika ve NATO'nun Afganistan'daki 20 yıllık varlığına atıfta bulunan Ali Bagheri Keni, pazartesi günü kızların insan hakları, barış ve sürdürülebilir güvenlik konulu bir webinarda şöyle dedi. Amerika ve NATO birlikleri Afganistan'da tek başlarına güvenliğini sağlayamadıkları gibi tam tersini onların gelmeleriyle birlikte bu ülkede sistematik terör olaylarına hala tanık oluyoruz dedi. Afganistan'daki masum kızların ve bilge şehitlerin kanından Amerika Birleşik Devletleri ve NATO sorumludur diyen Bagheri Keni, dünyada hakim olan insan hakları ortamının gerçeklerle alakasının olmadığının görüldüğünü belirterek, dünya genelinde siyasi, medya ve hukuk alanları tamamen sulta güçlerin elindedir dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Avrupa ülkelerini ziyaret çerçevesinde Vatikan'da Başbakan Kardinal Pavaldin ve Vatikan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmelerde İran-Vatikan arasındaki ikili ilişkiler ve bölge gelişmeleri ele alındı.
Türkiye'de son 24 saate 206.836 COVID-19 testi yapıldı. 10.174 kişinin testi pozitif çıktı. 223 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2.326 olarak kayda geçti. 13.864 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.961.120'ye yükseldi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadele ilişkin rakamları paylaştı. Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla şu ana kadar 113 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 107 mağara ve sığınağın tahrip edildiğini söyledi. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli teröristin ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Kutbu ile ilgili olarak Batı'yı uyardı ve sert dille Batı'nın tutumunu eleştirdi. Fransa Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lavrov dün yaptığı açıklamada Batı'ya Kuzey Kutbu bizim topraklarımız ve sularımızdır ve Kuzey Kutbu kıyılarının güvenliğinden Rusya sorumludur dedi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu başarısız 3 toplantısı etrafında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir kez daha Amerika'nın engellemelerinden dolayı Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilere karşı cinayetleri kınamakta başarısız kaldı. Güvenlik Konseyi'nin Filistin ve Gazze'deki gelişmelerle ilgili toplantısı herhangi bir somut sonuç alınmadan sona erdi. Siyonist rejim ile Filistin derin iş grupları arasındaki çatışmayı tartışmak üzere Çin, Norveç ve Tunus'un talebi üzerine düzenlenecek toplantı konseyin son 10 gündeki 4. toplantısı olacak. İkisi aleni biri kapalı olarak düzenlenen önceki oturumlar Amerika'nın tek yanlı tutumu nedeniyle hiçbir somut sonuç alınmadan sona erdi. Çin, Norveç ve Tunus 4. bir toplantı talebinde bulunarak Gazze'deki durum ve sivil kayıpların artması ile ilgili derin endişelerini dile getirip çatışmaların derhal sona erdirilmesi, evrensel insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesini ve özellikle sivillerin korunması çağrısında bulundular. Öteki oturumlarda Amerika'nın tutumunu eleştiren Güvenlik Konseyi dönem başkanı Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Washington'un engellemesinin Güvenlik Konseyi'nin tek ağızdan oy birliğiyle karar almasını engellediğini vurguladı. Wang Yi şöyle konuştu. Amerika'nın ikiyüzlülüğü uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor. Filistin konusunda birçok Müslüman çatışmada zarar gördü ama gözlerini bunlara yuman bir Amerika ile karşı karşıyayız. Wang Yi, Washington'u çatışmalar karşısındaki sorumluluğunu üstlenmeye ve bu çatışmalara yönelik tutumunu yeniden açıklamaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanı'nın Amerika'nın olumsuz rolüne ilişkin açık ve net duruşu ve de Güvenlik Konseyi üyeleri arasında İsrail'in Filistinlilere karşı daha önce görülmemiş ve haksız suçlarını kınama bildirisinin yayınlanmasına engel olması, Biden yönetiminin tüm insan hakları iddialarına rağmen Siyonist rejimin Gazze Şeridi halkına yönelik insanlık dışı saldırılarına ve Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik şiddetin tırmanmasına göz yumduğunu gösteriyor.
Aslında Washington, haydut rejim İsrail'in kendini savunma hakkı bahanesiyle katil İsrail'in savunmasız Gazze halkına yönelik hava saldırılarını meşrulaştırmaktadır. Dünya halkı ise Siyonist rejim İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik doğrudan, havadan, karadan saldırılarına ve bu saldırıların yol açtığı ölümlere tanıklık etmektedir. Böyle bir ortamda Siyonist rejim ordusu geçen salı gününden bu yana Gazze şeridine vahşi saldırılar düzenleyerek aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yüzlerce sivili şehit etti. Amerika Güvenlik Konseyi'nin İsrail rejimine karşı sağlam bir tavır almasını engelleyen uzun bir geçmişe sahip. Bu bağlamda Siyonist rejimi desteklemek için veto hakkını 44 kez kullanmıştır. Ve birçok durumda İsrail karşıtı meselelerin konseyin gündeminde yer almasını engellemeye çalışmıştır. Amerika Siyonist rejimin masum Filistin halkına yönelik yeni saldırılarında Güvenlik Konseyi'nin iki kapalı toplantısında yalnızca gerginliğin sona ermesi çağrısına bulunan başkanlık bildirisinin onaylanmasına bile karşı çıkmıştır. Biden yönetimi önceki Amerikan yönetimlerinin siyasetleri doğrultusunda çok taraflılığı ve insan haklarını desteklemeye yönelik abartılı iddialarına rağmen terörist İsrail'i desteklemede Trump yönetiminden hiçbir farkı yoktur. Bu yüzdendir ki Başkan Biden'dan Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'na kadar bütün üst düzey Amerikalı yetkililer İsrail'in kendini savunma hakkı bahanesiyle Filistinlere yönelik insanlık dışı eylemlerine fiilen açıkça yeşil ışık yakmıştır. Ancak Biden yönetiminin bu tutumu Amerikan Kongresi'nde bile geniş çapta eleştirildi. Gazze'de acil ateşkes gerektiğini vurgulayan bağımsız Amerikan senatörü Bernie Sanders, İsrail Amerika'nın yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımını bölgedeki insan haklarını ihlal etmek için kullanıyor. Bu yasa dışı bir eylemdir, açıklamasında bulundu.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bakü-Erivan sınırında gerilimin tırmanması etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırında durum vahamete doğru ilerlerken İlham Aliyev hükümetine yakın olan bazı haber çevreleri Azeri güçlerin Ermenistan topraklarından geri çekildiğini belirttiler. Bakü basınından Yeni Musavat gazetesi son sayısında Bakü, Moskova ve Erivan arasındaki üçlü müzakerelerden Hazar Askeri Araştırmalar Kurumu'na haber aktaran bazı kaynaklardan naklen Bakü ve Erivan arasında beklenmedik bir anlaşmadan söz etti. Söz konusu gazeteye göre yapılan anlaşma gereği Karagöl bölgesinde 3,5 kilometre ilerleyen Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri 2 kilometre geri çekildiler. Azerbaycan Cumhuriyeti haber çevrelerinin bu bilgilendirmelerine karşı Ermenistan Savunma Bakanlığı da yayınladığı bildiride münakaşa sınırlarında Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin hareketleri hakkında uyarıda bulundu. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın bildirisinde Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları arasında bulunan Sivenik ve Gekokonik illerindeki gerginlik halen devam ediyor ve karşı taraf güçleri Ermenistan topraklarından çıkmıyorlar denildi. Bu çelişkili açıklamalar Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın hala Dağlık Karabağ sorununu yaşamakta olduğunu göstermektedir. Aslında barış anlaşmasının imzalanmasına rağmen iki taraf arasındaki Dağlık Karabağ münakaşası devam ediyor. Bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Cephesi Reformcuları olarak bilinen kanatın başkanı Ali Kerimli, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ münakaşasının sona erdiğine dair vurgusunun abes ve kendini kandırmak olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tanınmış uzmanlarından da sayılan Ali Kerimli, Azerbaycan Saati YouTube kanalına verdiği mülakatta şöyle dedi. Karabağ münakaşasının bittiğine dair sözler abestir. Karabağ münakaşasının başlama sebebi Ermenilerin Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'nden ayırma çabalarıydı ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin muhalefetiyle münakaşa başladı ve on binlerce insan öldü ve en az 1 milyon insan da avare oldu. Zira biz Dağlık Karabağ Ermeni hükümetinin kurulmasını ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden ayrılmalarını kabul etmedik.
Aslında Bakü ve Erivan siyasetleri arasında yapılan açıklamalar Dağlık Karabağ sorununun devam ettiğini gösteriyor ve Rusya'nın arabuluculuğuna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan bu uzun süre çatışmayı şu ana kadar bitiremedi. Dağlık Karabağ sorununun sona erdirilmesi sürecinde başta İran olmak üzere bölge ülkelerin bulunmaması aslında Bakü ile Erivan arasında uzun süredir devam eden toprak anlaşmazlığı ve çatışmanın tarafları arasındaki mevcut ihtilafların sona ermemesinin başlıca sebebidir. Mevcut ihtilaflara ilaveten Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun Ermenistan topraklarına sızmasının ardından Ermenistan geçici başbakanı Paşinyan ise Rusya'dan yardım talebine ilaveten Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden Bakü-Erivan çatışmasına müdahale etmesini istedi. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün tüzüğünde bu durumla ilgili formül olduğuna dikkat çeken Paşinyan, tarafımızdan gündeme getirilen meşru talep çözülene kadar tüm bu mekanizmalar ve paralelinde Ermeni-Rus müttefik mekanizmaları devreye alınmalı. Mekanizmalar bu tür durumlar için öngörülmüştür ifadelerini kullandı. Durum siyasi yollardan çözülemezse çözüm için askeri siyasi mekanizmaların uygulanması gerektiğinin altını çizen Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Anlaşması'nda ve Ermeni-Rus anlaşmalarında işlevlerin öngörüldüğü ve bu anlaşmaların tam da bu gibi durumlar için geçerli olduğunu ifade etti. Paşinyan, biz de meşru hakkımızı kullanarak bu işlevlerin başlangıcı için girişimde bulunduk vurgusunu yaptı. Tabii ki Ermenistan hükümetinin böyle bir talepte bulunması gelecekte Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işini çok zorlaştıracağı aşikardır. Üstelik Dağlık Karabağ münakaşasının sona erdirilmesi sürecine Rusya'nın daha çok müdahil olarak inisiyatifi elinde bulundurmasına da sebep olacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Ordu 5 1400, Hicri Kameri 6 Şevval 1442 ve Miladi 18 Mayıs 2021 Salı. Bugün Hicri Şemsi 28 Ordu 5 İran'ın gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden ayrıca bilim adamı ve hekim Ömer Hayyam'ı anma günüdür. Ebu'l-Feth Ömer bin İbrahim Hayyam Nişaburi, İranlı ünlü filozof, matematikçi, müneccim, hekim, şair ve yazar idi. Hicri Kameri 5. ve 6. yüzyılın başlarında yaşıyordu. Ömer Hayyam, Hicri Kameri 417 ila 440 yıllarında Nişabur kentinde dünyaya geldi. Hayyam'ı üne kavuşturan husus hikmet, tıp, nücum ve matematik idi. Ancak günümüzde onu dünyaca üne kavuşturan şey Latif felsefesi rubayileriydi. Hayyam'ın dünyaca ünlü rubayileri birçok dile tercüme edilmiştir. Hayyam, matematik bilim dalında birçok eser kaleme aldı ki bunlardan Cebir ve Mukabele adlı eserleri en değerlisidir. Ömer Hayyam, İran takvimini ıslah etmekle görevlendirildi ve birkaç rasathane de kurdu. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Ordu 5 1392'de önde gelen Fars Edebiyatı ve Şiir Hocası Muhammed Kahraman Kutsal Meşhed kentinde vefat etti. Hicri Şemsi 1308'de İran'ın doğusundaki Torbet-i Heyderiye'de dünyaya gelen kahraman, sahibi Tebrizi Divanı ve Kelim Hemedani Divanı gibi eserleri kaleme aldı. ...656 yıl önce Hicri Kameri 6 Şevval 786'da Müslüman alim, şair ve muhaddis İbni Beredes lakaplı Vahdettin İsmail bin Muhammed Belbeki Lübnan'da dünyaya geldi. Temel dini ilimleri Lübnan'da öğrenen Belbeki ardından Suriye'nin Şam kentine gitti ve orada kendi dönemindeki önde gelen alimlerden çeşitli İslami bilimleri öğrendi. ...217 yıl önce bugün 18 Mayıs 1804 yılında Fransa Senato Meclisi'nin oyuyla Napolyon Bonaparte bu ülkenin imparatoru oldu. ...191 yıl önce bugün 18 Mayıs 1830'da Fransa ordusunun Cezayir'i işgal etmesi yönündeki operasyonu başladı. Fransa devlet adamlarının düşüncesinin aksine Cezayir halkı ülkelerine tecavüze karşı yoğun bir şekilde direndiler ve sömürgeci Fransız askerlerin Cezayir'i işgal ettiklerine rağmen Emir Abdülkadir el-Cezayir'i yıllarca onlarla mücadele etti. ...149 yıl önce bugün 18 Mayıs 1872 yılında İngiliz filozof ve matematikçi Bertrand Russell dünyaya geldi. ...47 yıl önce bugün 18 Mayıs 1974 tarihinde Hindistan yönetimi ülkenin batısında yer alan ve Pakistan sınırında bulunan Racistan çölünde ilk nükleer denemesini yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu, okullar ve aşılama unutuldu.
Karar.
Davutoğlu'dan Erdoğan'a ihanet tepkisi, Alacağı cevabı herkes görür.
Star.
Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 16 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde bir iktidar 200 milyar ihaleyi neden bir şirkete verir çıkarı ne başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İkizdereli köylüler başta kadınlar olmak üzere Cengiz İnşaatı'nın Cevizlik Taş Ocağı'nda ormanları ve yaşam alanlarını darmadağın etmesine karşı direniyor. İhalesi verilen Rize, İdere Lojistik Limanı inşası için köylülerin yaşam alanları kurban seçildi. Bakan Bey oraya gitmese daha iyi olurdu. En önemli açıklaması ekonomik faaliyete engel olmaya çalışıyorlar oldu. Cengiz İnşaatı her aldığı ihaleyle adeta dediğini yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun beşli çete olarak nitelendirdiği şirketlerin en önde gelenlerinden diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu yazının ana fikri, bir iktidar neden ihaleleri beşli çeteye veriyor, bundan çıkarı ne sorusudur. Bu sorunun yanıtını ben bilmiyorum, şüphesiz kestirimlerim var. Bir dizi yanıtı alt alta sıralar ve size en uygun olanı işaretleyiniz diyebilirim. Ama bir dakika. En son habere göre Yusufeli, Artvin Erzurum ayırımı, devlet yolu ikmal inşaatı işi 209 milyon TL'ye Kılıçdaroğlu'nun beşli çetesinden Limak inşaata verildi. Yusufeli Barajı gölü altında kalan yolların yeniden yapılması için düzenlenen ilk ihalede 650 milyon TL'ye Limak inşaata verilmişti. Kıyı 7 su yolu ikmal inşaatı işi ise 630 milyon TL'ye Özaltın inşaata verildi. Bunların hepsi pazarlık usulü ile. 18 yıl boyunca 200'e yakın değişiklik yaptıkları ihale kanununun 21/B maddesine göre bunlar. Ülke doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olaylar içinde sürekli yaşadığı için iktidar istediği şirketi çağırıyor, sözde pazarlık yapılıyor ve ihaleyi veriyor. Tabii bu ihale bedelleri yapım zamanı içinde türlü çeşitli bahanelerle katlanarak artıyor. Hazineden öde babam öde. İktidar neden durmadan aynı şirketleri çağırıyor ihaleyi vermek için ülkede yüzlerce benzer şirket olduğu halde? Soruyu soracağım yine, çıkar nedir bu şirketlerden? Meral Akşener bu şirketlerin 2018'de 30 milyar dolarlık iş aldıklarını açıklamıştı.
Taha Akyol 16 Mayıs tarihli Karar gazetesinde mafya ve devlet başlıklı yazısına yer veriyor. Devleti yönetenlerin suskunluğunu anlamak mümkün değil. Suç örgütü lideri olmaktan hakkında soruşturma yürüten Sedat Peker'in iddiaları üzerine yargıyı harekete geçirmeleri gereken yetkililer, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhalefeti suçluyorlar diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Cemil Çiçek'in açıklaması ile tamamen farklı ve son derece önemlidir. Binde biri doğruysa felaket ve sıkıntılıdır. Binde birken önünü alamazsınız, bu yüzde bir, sonra onda bir olur, sonra bir bakarsınız ki bütün vücudu kaplamış. Videoları seyreden, gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. Devlete güveni sağlamak açısından bu gereklidir. Deutsche Welle 12 Mayıs. Diyelim ki soruşturma açıldı. Bakan Süleyman Soylu da her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum dediğine göre muhtemelen nitelikli hakaret suçlarından dava açacak. Her iki durumda da adli süreç nasıl işler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarındaki kavramla etkin soruşturma yapılabilir mi? Bu noktada hukuk sistemimizdeki ağır sorunlar karşımıza çıkıyor. Görevlendirilecek savcı tabii delil toplanmasını polisten isteyecektir ama Emniyet Teşkilatı İçişleri Bakanlığı'na bağlı. İçişleri Bakanlığı'nın hoşuna gitmeyecek bir araştırmayı, soruşturmayı emniyet yapabilir mi? Bu mesele kişilerin dürüstlüğünden bağımsız bir sistem meselesidir. Siyasi iktidarların soruşturmaları etkilemesini önlemek için hukuk devletinde savcılıklara bağlı adli kolluk teşkilatı vardır. Avrupa Birliği sürecinde bizde de adli kolluk kurumu kanunlarımıza girdi. Bir yönetmeliği de var. Fakat bağımsız bir yapılanma olmadığı gibi 2013 yılında yetkili mülki amire bildirme hükmü de getirildi. Türkiye ile ilgili bütün ilerleme raporlarında adli kolluk üzerinde iktidarın etkisi eleştiriliyor, bunun yolsuzluk soruşturmalarını engellediği belirtiliyor. Hakimleri bile sorgusuz sualsiz şuraya buraya atayan HSK savcıları rahat bırakır mı? Venedik Komisyonu raporunda da bütün ilerleme raporlarında da HSK'ya iktidarın hakim olduğu, bu yolla yargıyı etkilediği yazılıdır. Türkiye bu yüzden yatırımcı sermayeye hukuk güvenliği inancını veremiyor. HSK'nın bu politize hali Bahçeli'yi bile rahatsız ediyor olsa gerek. Yeni anayasa açıklamasında HSK yerine yargı bağımsızlığı sistemine göre Yüksek Yargı Kurulu teşkilini istedi. Sorun adli kolluk ve HSK'dan da ibaret değil. Türk Ceza Kanunu 2004 yılında Avrupa Birliği ölçülerine göre hazırlanmıştı. Ama iktidar Haziran 2014'te TCK'nın 277. maddesini değiştirdi, soruşturma safhasında savcıya ve tutuklama yetkisine sahip sulh ceza hakimini emir ve talimat vermeyi suç olmaktan çıkardı. Soruşturma aşamasında yargıya talimat vermek Türkiye'de suç değildir. Hangi demokratik ülkede böyledir ben bilmiyorum. Sistem sorunu derken kastettiğim bütün bu tablodur.
Faruk Çakır, 16 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde Sağlıkta Nereye başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'yi idare edenlerin en çok övündükleri konulardan biri de sağlık sektöründe yapılanlardır. Elbette iyi işler yapanlar övünmeyi hak eder. Ancak bu sahada yapılanların yanında ihmaller de var. Daha da önemlisi uzmanlara göre mevcut yanlışlar düzeltilmezse önümüzdeki yıllarda daha büyük sıkıntıların yaşanması mümkündür diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
20 ya da 30 yıl önce sağlık sisteminde ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Esasında o günde düzeltilmesi kolay mümkün olmayan işler vardı. Ama sistem vatandaşın taleplerine kulak asmadığı için yanlışlar devam edip geldi. Şimdi idarecilere belli yanlışlar ve hatalar hatırlanınca Filan sene ilaç kuyruğu vardı, şimdi yok. O halde mevcut duruma razı olun diyorlar. Doğru, ilaç kuyrukları vardı ama onun da sorumlusu millete kulak vermeyen, ben her şeyi bilirim diyen idarecilerdi. Dolayısıyla kim olursa olsun milletin istek ve taleplerine kulak vermek durumundadır. Sağlık sisteminde çok iyi işler yapılmış olabilir fakat işin içinde olan uzmanların ikazlarını dinlemek gerekmez mi? Bakınız, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Barut nasıl bir tablo çizip idarecileri uyarmış. İşte günümüzdeki durum ve gelecekle ilgili endişeler. Tıpta uzmanlık sınavı TUS sonuçları açıklandı. Genel cerrahi, çocuk, kadın doğum, beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi alanlarında yüzlerce kadro boş kalmış. Hastayla karşılaşılmayan patoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, adli tıp baş tacı olmuş. Dahası yurt dışında çalışmak ve ihtisas yapmak için bu güzel ülkeyi terk edenler gittikçe artıyor. Sağlıkta şiddet, sabim, mal praktis, performans yasaları sonucu bu. Maddi ve manevi yıpranma çabası. Yakında kimse tıp yazmayacak. Yapılan 5 yıldızlı hastanelerde ameliyat yapacak cerrah, hasta bakacak kaliteli ve nitelikli hekim olacak mı? Yıllardır hemen her platformda bas bas bağırıyoruz. Dinleyen ve dikkate alan yok. Kendimizi bile emanet edeceğimiz kimse kalmayacak. Çok yazık, çok. Geçen stajyer sözlü sınavda akut apandisit sordum. Genel cerrahinin en kolay konusu. Stajyer doktor diyor ki, hocam biliyordum. Bir dakika, şimdi hatırlayacağım. Neydi? Hatırlayamadım. Uzaktan eğitimle işte ancak bu kadar. Uzaktan tıp eğitimi olmaz. Can emanet edeceğiz, can. Bunun ne anlama geldiğini düşünüyor mu acaba YÖK başkanımız ve YÖK üyeleri? Derhal yüz yüze eğitim, derhal.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Afgan kızlarının katliam edilmesi. Değerli dinleyiciler, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şia Hazaraların yaşadığı bölgede yapılan terör saldırısında kız okul öğrencilerinin katliam edilmesi dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık. Bu programda bu cinayetin farklı boyutlarını ele almaya çalışacağız. Müslüman ve mücahid Afganistan milleti, ister Şiiler, ister Sünnilerin her zaman barış içinde bir arada yaşamalarına rağmen, bu topraklarda Şii ve Sünninin her zaman birbirinden ayrılmaz kardeşler gibi yaşadıkları bilindiği halde, Afganistan'da birkaç yıldır bölünme ve kardeş katliamı olgusu ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz bu, yabancı müdahaleler ve onların türettiği terörizmden kaynaklanmaktadır. Son yıllarda Afganistan'da çoğunluğu Şiiler olmak üzere onlarca ve yüzlerce mazlum Müslüman şehit oldu. Her seferinde IŞİD adlı hayali bir grup bu suçun sorumluluğunu üstlendi. Halbuki IŞİD terör örgütü ne halk arasında etkisi olmuş ne de ülkenin belirli bir coğrafyasına sahip olabilmiştir. Görünüşe göre Afganistan halkının özellikle de bu topraklardaki mazlum Şiilerin acıları bitmemiştir. Mübarek Ramazan ayının 25'inde Kabil'in batısında Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Berçi mahallesinden patlama sesleri başkent Kabil'i sarstı. Kabil kedere büründü. Sokaklar 9-14 yaş arası kızların cansız bedenleriyle doluydu. Saat 16.20'de Berçi mahallesindeki Seyyid-i Şüheda okulunda son zil çaldığında kızlar çantalarını ve kitaplarını toplayıp çocukçu coşkusuyla kalabalıkları ve gülüşleriyle okuldan çıkmak istediklerinde bombalı bir aracın hedefi oldular. Afgan çocukların çığlıkları ve ağlayışlarının sesleri sokaklarda yankılandı. Korkan diğer çocuklar okulun içine döndüler. Bu sırada iki patlama daha meydana geldi. Artık Afgan kızların gülen yüzlerinden eser yoktu. Çocukça gülüşler yaralıların çığlıklarına dönmüştü ve ebeveynlerin inleme ve çığlıkları her yerden duyulabiliyordu. Keder ve panik her yere yayılmıştı. Olay yerinde bulunanlardan biri şöyle anlatıyor. Patlamadan sonra Seyyid-i Şüheda okulunun önünde çok sayıda kız öğrencinin nasıl can verdiğini gördüm. Beni en çok sarsan şey okul çantası yanmakta olan kan içindeki kız çocuğun benden yardım istemesiydi. En kısa zamanda onu hastaneye götürmemi isteyeceğini düşündüm. Ama öğrenci kız İnleyerek ben küçük kız kardeşimi bulamıyorum dedi. Gerçekten de Afgan çocuklarının neden ve hangi suçtan dolayı bu saldırıya uğrayıp katliam edildikleri sorusunu sormak lazım. Be'ayye zenbin otelat. Hangi suçlarından dolayı öldürdüler? Masum bir insanın nefesini katletmek affedilmez günahlardan biridir. Masum bir kimse haksız yere öldürüldüğünde yaşam hakkı elinden alınmış olur ve en büyük haklarından mahrum bırakılır. Yüce Allah Tekvir suresinin 9. ayetinde kıyamet günü masum insanların öldürülmesiyle ilgili şöyle sorar. Hangi suçtan dolayı öldürdüler? Kur'an-ı Kerim, masum insanların hayatlarının korunmasına ve insanların hayatlarının kutsallığına büyük önem vermektedir. O kadar ki bir insanı öldürmenin günahı, tüm insanları öldürmenin günahına denk gelmektedir. Bu yüzdendir ki insan öldürmek büyük bir günahtır. Kim masum bir insanı öldürürse sanki bütün insanları öldürmüştür. Bu bağlamda Maide suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruluyor: Kim günahsız bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Trajik olayın anlatıcılarından Cavit olayı şu şekilde anlatıyor. Patlama anında üniversitedeydim. Ofise girdiğimde iki meslektaşımın ağladığını gördüm ve haberi duydum. Hemen yakın akrabalarımdan birinin de okuduğu olay yerine gittim. Taşı bile ağlatan, kalbini sızlatan şeyler gördüm. Onlarca cesedin yere düştüğü sahneleri gördüm. Her köşede bulunan cesetlerin yanı başında ağlayan biri vardı. Kızının el yazısını bulduğunu ancak kendini bulamadığını söyleyen beyaz sakallıdan yaşlar akan yaşlı bir adam gördüm. Acayip bir kargaşa vardı. Sanki kıyamet kopmuştu. Sadece dehşet vardı. Göz görebildiğince hep kan ve kan içindeki kızlar vardı. Merci Mahallesi patlamasında hayatını kaybeden öğrencilerin çoğu, Kabil'in en mahrum kesimlerinin yaşadığı bölgede fakir ailelerin kızlarıydı. Bu aileler halı dokumacılığı yaparak geçimlerini sağlayan ve çocuklarını okullara gönderen kesimlerdi. İnsanı derinden etkileyen, boğazı düğümleyen bu kanlı olay sosyal medyada geniş tepkilere yol açtı. Kabil Seyyid-i Şüheda Okulu'nun kan içindeki kızların cansız bedenlerinin fotoğrafları kullanıcılar arasında sanal alemde elden ele dolaşmaya başladı. Sanal alem kullanıcıları ayrıca Kabil başın sağ olsun, Merci başın sağ olsun hashtaglerini paylaştı ve bu acıyı ortak olmak için klipler paylaştı. Hüseyin Yekta isimli İranlı bir Twitter kullanıcısı şöyle bir mesaj paylaştı. Patlama ninnisiyle ders sınıflarında ebedi uykuya dalan küçük kızların suçlarının ne olduğunu sorduğunda Be'ayyezen bin Gotelat hangi suçlarından dolayı öldürdüler? Uyanmayacak mısınız? Başka bir kullanıcı Nehcül Belaga'nın 27 sayılı hutbesine değinerek şöyle bir mesaj paylaştı. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Yahudi bir kadının ayağındaki halhal açtıklarını duymuşum. Bunu duyan Müslüman bir erkek ölürse yerinde olacaktır. Bu kadar masum Afgan kızın kanının akmasına şahit olduk ya, sırf izlemekle kaldık ya, bize eyvahlar olsun. Bugünlerde ne kadar da meydan adamlarının boşluğu hissedilmektedir. Ali Rıza isimli başka bir kullanıcı şunları yazdı. Seyyid-i Şüheda Mektebi'nde şehit düşmekten daha güzeli var mı? Doya doya tadını çıkarın çünkü şehadet sizin için bir onur kaynağı ve kanınızın dökülmesine sessiz kalan bir dünya için bir utanç kaynağıdır. Afganistan'daki birçok siyasi şahsiyet, kurum ve kuruluş da Kabil'deki Şiilere yönelik terör saldırısını kınadı. Afganistan halkının, özellikle Hazara ve Şii azınlıkların Kabil'de kanlı saldırıların hedefi olması yıllarca devam eden bir durumdur. Ülkedeki camiler, okullar ve üniversiteler daha önce defalarca bu gibi saldırıya uğramıştır. Ancak her defasında Afgan makamlar ve bu ülkedeki askeri varlığı ile terör faaliyetlerine zemin hazırlayan batılı ülkeler ve de uluslararası camia sırf kınamalar ile yetinmektedir. Sırf Afganistan halkının çektiği çileyi izlemektedir. Artık bu basma kalıp klişe kanamalar işe yaramamaktadır. Artık hiçbir uluslararası kurum ve kuruluş ve emperyalizme bağlı organ bu gibi dehşet verici felaketler ve cinayetler hususunda sorumluluk üstlenmek istemiyor. Gerçekte gericilik ve terör ile emperyalizm aynı madalyonun iki yüzüdür. Her ikisi de hep cehaletten yararlanmaya çalışmış ve bilimle savaşmayı hedef edinmişlerdir. Annenin tüm özellikleri duman oldu, canım ağzıma geldi. Fakat babanın canı, neredesin?
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ömer Hayyam'ı Anma Günü.
Her yıl 17 Mayıs günü İran'da büyük şair Ömer Hayyam'ı anma günü olarak kutlanıyor. Ve bu çerçevede Hayyam'ın doğduğu Nişabur kentinde özel etkinlikler düzenleniyor.
Bu etkinliklerde çağdaş düşünürler ve edebiyatçılar İran'ın bu büyük şairin düşünce ve eserlerini ve özellikle şiirlerini ele alıyor.
Bak çiçekler ve çimler nedenli tazelenmiş. Ama bir hafta sonra hepsi toprak olacak. Kalk ve bir çiçek topla. Çünkü birden çiçek toprak, çimler toz olmuş olacak.
Kuşkusuz İranlı şairler arasında Nişavurlu hekim Ömer Hayyam küresel bir üne sahiptir. İran'ın güçlü filozofu, matematikçisi, müneccimi, yazar ve şairi Hayyam Hicri Kameri 5. yüzyılın sonları ve 6. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Tarihçiler ve araştırmacılar kendisinden geride bıraktığı az sayıda şiirlerden hareketle Hayyam'dan kendi çağının dehası olarak söz ediyorlar.
Hayyam ister bilimsel eserleri, ister eşsiz ve akıcı rubaileri açısından dünyaca bir üne kavuşmuş şair ve bilgindir. Hayyam'ın matematik alanındaki bazı teorileri hala çağdaş matematikçilerin araştırdığı ve referans gösterdiği teorilerdir. Hayyam'ın nücum alanındaki bulguları da günümüz müneccimlerince doğrulanmaktadır. Ancak Hayyam ününü en çok yazdığı rubailere borçludur. Amerikalı şair James Russell Lowell, Hayyam'ın rubailerini Fars denizinde yetişen düşünce incileri şeklinde tabir ediyor. Hayyam'ın rubaileri ilk kez 1859 yılında İngiliz Edward Fitzgerald tarafından İngilizce'ye çevrildi. Böylece bu İranlı büyük şairi küresel bir ün kazandırmanın yanı sıra mütercimin adını da dünyaya duyurdu. Bundan sonra bu rubailer onlarca kez basıldı ve hakkında binlerce yazı kaleme alındı.
Gerçekte Hayyam, Fars şiiri ve edebiyatında özel bir düşünce ekolu ve dünya bakışının da temsilcisidir. Hayyam zorunlu olarak susan ve sözlerini yutmak mecburiyetinde kalan birçok düşünür ve şairin de sesidir. Kimileri yazılarını onun adı ile yayınladılar ve kimileri de onun rubailerini fısıldayarak araştırmacı ruhlarını teselli etmeye çalışırlar. Araştırmacılara göre günümüzde Hayyam'a sadece tarihi bir şahsiyet gibi bakmamak ve ayrıca kendisini edebi bir ekolun kurucusu olarak değerlendirmek lazım. Hayyam, titiz zihni ve derin düşüncesiyle cevapsız soruların denizine dalan bir virgindir. Hayyam, kendi virginliği gittiği yolun sonunda nedenli bilgisiz olduğunun da bilincine varan bir düşünürdür.
Aslında Hayyam uzun süren düşünmelerin ardından kendisini varlık sırlarına karşı şaşkın bırakan, bilinmeyeni keşfeden bir bilgindir. Bu şaşkınlığın baskısı o kadar fazladır ki düşünceden diline ve oradan da rubai kalıbına dökülmüştür. Hayyam derin düşüncelerinin desteğiyle bazen detaylı bir kitaptan daha çok bilgi içeren ve düşünce ve duyguları yansıtma gücüne sahip olan iki kısa beyitten oluşan bir bina inşa etti. Hayyam'ın rubaileri sadece iki kısa beyitten oluşmuyor. Çünkü şairin bu rubaileri gerçekleri ve hakikatleri arayan tarafsız ve soluk ruhunun fısıldaşmasıdır.
Kuşkusuz bu dünyada varlık aleminde şaşkın şaşkın seyreden ve yaratılış muamması karşısında hayrete düşmeyen birini rastlamak imkansızdır. İşte bu şaşkın insanlar asırlar sonra Hayyam'ın rubailerinde duymak istediği sesi duymuştur. Çünkü gerçekten Hayyam'ın varlık alemini idrak etme şevki sadece ona özgü bir duygu değildir. Hayyam'dan önce de insanlar bu şevki taşımış ve büyük şairden sonra da dünyanın sonu gelene dek bu şevk taşınacaktır. Hayyam tüm zamanlarda ve bütün mekanlarda düşünen insanın sonsuz nedenlerine yazdıkları şiirlerin kalıbına dökmüşler. Gerçi şair bu nedenlerinden birçoğu için herhangi bir cevap da bulamamıştır. Hayyam kısa ancak dolu dolu rubailerinde çeşitli asırlarda insanları şaşırtan önemli ve karanlık felsefi konuları ve çözümsüz sırları gündeme getirmiştir. Şair felsefenin duygusuz dilinden şiirin latif eteğine sığınmış ve insanların ruhunun gizli yaralarını ve iç acılarını da şiirlerinde beyan etmiştir.
Ezelin sırrını ne sen bilirsin ne ben. Bu muammayı ne sen okursun ne ben. Perdenin arkasında benle senin sözü edilir. Perde düşünce ne sen kalırsın ne de ben.
Büyük şair Hayyam, diğer düşünürler gibi kendi çağının düşünce akımlarından da etkilenmiş ve onlara tepki vermiştir. Buna göre Hayyam birçok düşünce ve görüşünü rubailerinde beyan etmiştir. Öyle ki şairin kendi çağında hakim olan düşünce akımlarına yönelik tepkilerini bu rubailerde görmek mümkündür.
Eğer hakikat ve yakine ulaşamıyorsak, ömür boyu umut ve kuşku ile yaşayamayız. Şarap kadehinden el çekmezsek ne fayda? İster uyanık, ister sarhoş, hepimiz ölmeliyiz.
Hayyam'ın şiirlerinde okullar sürekli tekrarlanan özel konularla karşılaşır. Görünen o ki bu konular şairin kafasını yoran en önemli konulardır. Ve bu yüzden de bu konuları çeşitli şekillerde beyan etmiştir. Yaşamın kalıcı olmayışı, bu dünyaya ve yaşanan ömre vurgu yapılması, kuşku ve şaşkınlık, ölüm ve ölümden sonraki hayat ve sarhoşluk, Hayyam rubailerinin en önemli konularını oluşturuyor. Aslında bu konular Hayyam düşüncesinin ilke ve eksenini oluşturur. Şairin bu alanlardaki mesajı açıktır. Tekrarlanan ve kendisinden önce ve sonra gelen birçok düşünür ve edebiyatçının söylemlerinin benzeridir. Gerçekte Hayyam'a acı veren meseleler, özellikle akıllı insanlar, baş olmak üzere tüm insanlara acı veren durumlardır. Ancak Hayyam'ı bu tarz bir düşüncede tek ve baş aktör yapan konu, şairin sadece şiirlerinin içeriği değil, bu içeriği beyan etme şeklidir.
Hayyam'ın düşüncesi sürekli varlığın önemli konularıyla uğraşmakta ve şair onca geniş bilgisine karşın sorularının cevabını bulamamaktadır. İşte bu başarısızlık Hayyam'ı daha fazla marifet peşinden gitmeye yönlendirmiştir. Şair içten ölümcül bir baskı ile karşı karşıyadır. Bu baskıyı bilimsel ve felsefi dille beyan etmekse mümkün değildir. Bu baskıyı ve esrarengiz durumu tüm ağırlığıyla muhatabına aktarmak için bir dil gereklidir. İşte bu yüzden şair, şiir dilini ve rubainin mantık götüren kalıbını seçer. Hayyam kaynayan tüm içsel ve en ateşli duygularını gönlünün ta derinliklerinden söz kalıbına dökmüştür. Şair en başta akıl ve akla dayalı arayıştan yararlanmaya çalışır. Lakin fışkıran sel duygusu tüm gücü ile şaire yardımcı olur ve ruhsal algılamalarını rubai kalıbında tecelli ettirir.
Hayyam bazı rivayetlerinde sürekli geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasında yaşanan diyaloglarla uğraşmaktadır. Şair bu kavramı daha iyi beyan etmek için toprak ve testiden yaratıcı bir şekilde yararlanarak olunmak, olmak ve ölmek gibi üç önemli olguyu anlatır. Kur'an-ı Kerim bize Yüce Allah'ın insanoğlunu çamurdan yarattığını, ardından kendi ruhundan ona üflediğini buyurur. Bizim fani dünyadaki varlığımızı temsil eden çamurun geçici duası, sürekli dünyevi çabaların kırılganlığını ve değersizliğini anımsatması gerekir.
Öyle bir testi ki akıl onun yaratılışına aferin diyor. Sevgiden 100 kez alnına öpücükler konduruyor. ve devranın testicisi böylesine latif bir testiyi yapıyor, yapıyor ve yere vurarak tekrar kırıyor.
Hayyam'ın fani dünyanın kalıcı olmadığına vurgu yapması yüzünden birçokları şairin düşüncelerinin boş olduğu yorumunu yapıyor ve kendisinin anı yaşa felsefesinin izleyicisi olduğunu da ileri sürüyor. Ancak eğer Bakara suresinin 156. ayetinde de denildiği gibi hak hakikatinden başka hiçbir şey kalıcı olmadı hatırlanacak olursa, işte o zaman Hayyam'ın da alemin kalıcı olmadığına vurgu yapmasının aslında yegane varlığın yani Yüce Rabbin hakikatine şehadet getirmek olduğu daha kolay anlaşılır.
Hayyam açısından yaşamda önemli olan şey şairin hiçbir rubaisinde reddetmediği Yüce Allah'ın varlığı dışında sevgi ve neşedir. Tabii bu da bilinen ayyaşlık veya laubalilik değildir. Hayyam, madem şu an varız ve bunun bilincindeyiz, bu anı yaşamak gerekir. Ve bir an bu ömürden gafil olmamak gerekir diyor.
Geçen günü hiç mi hiç anma, gelmemiş yarın için figan etme, gelmemiş ve geçmişi temel alma. Anı yaşa, ömrü ziyan etme.
Hayyam, insanların birçok acısının ana kaynağının hırsları ve mülkiyet arzuları olduğunun bilincine varan bir bilgindir. Şair, bizlere doğru düşünmeye imkan sağlayan, yaşamın önemsiz uğraşlarını bıraktıran, böylece önemli ve değerli olan şeylerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bir nevi akıl veya hikmeti tanıtıyor.
Bugün yarına ulaşamıyorsun, yarının düşüncesi sevdadan başka değil. Bu anı gönlün içinde olsa ziyan etme. Çünkü ömrün kalan kısmı belli değil.
Ve son söz şu ki Hayyam'ın sade dili ve derin düşüncesi asırların oluşturduğu duvarın ardından hala duyuluyor. Ve hala insanların ilgisini çekerek düşünmeye yönlendiriyor. Hayyam'ın rubaileri dünyaya özel bir açıdan bakan ve insanların kaderini kelimelerin yardımı ile ebedileştiren coşkulu bir ruhun ve araştırmacı bir düşüncenin yankısıdır.
Muhterem dinleyiciler, Ömer Hayyam'ı anma günü dolayısıyla hazırladığımız programı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Terör rejimi İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalamaya devam ederken Filistin direniş grupları Aşgalan ve Sedriot'a yeni roket saldırısı başlattı. İran Yargı Kurumu Başkanı İbrahim Reis'i Siyonist İsrail ile ilişkileri normalleştirmek isteyen ülkeler Siyonist rejimin suç ortağı olduğunu belirtti. İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki büyük elçisi Garib Abadi, Siyonist rejim İsrail'in saldırıları insanlık aleyhine cinayettir dedi. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Siyonist rejimin Gazze'deki eylemlerin insanlığa karşı suç olduğunu belirtti. Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, bölge güvenliği ırkçı İsrail'in işgali bitmeden sağlanamaz dedi. Türkiye ırkçı İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sessiz kalmasını kabul edilemez olduğunu söyledi. Vatan Partisi lideri İncirli ve Kürecik üslerinin derhal kapatılmasını istedi. Amerika yönetiminde bir skandal karar alındı. Terörist İsrail'e rekor silah satışı onaylandı. Londra'da Siyonist rejim İsrail'in bayrağı ateşe verildi. Filistinli gruplar İslam İnkılabı rehberini teşekkür ettiler. İran'ın yargısı İnsan Hakları Merkez Sekreteri, kiralık güvenliğin ulusların güvenliğini ve haklarını garanti edemez dedi. Ve Zarif, Vatikan Başbakanı ile görüştü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,